Ayrım 20. Yokuş yukarı böyle gelmiş böyle gitmez 3. Aziz Nesin, sayfa 251. Yürüyerek harp okuluna. Yepyeni yapı. İlk iş yangın imdat zillerini çalmak oldu. Canavar düdükleri aman pek hoş. Bizim sınıfta kimler vardı? Sıra arkadaşım Demiryolu Necdet. O Almanya'dan gelen ölen çocuk. Neydi adı? Selim. 14 sayılı nota bakınız. Ali Nesin. Almanca, Fransızca, İngilizce bilirdi. Babasının şatosunun resmini göstermişti. Öldü. İlk olarak ölenle birlikte nelerin gittiğini düşündüm. Matematiği çok iyiydi. Matematik hocamız Albay Tevfik Bey mühendis, askeri fabrika müdürü filandı. Önemli adammış. Levazım İaşe dersinde yaptığım rezillik ve hocanın hoşgörüsü. Arka sırada kaputu serer uyurdum. Problem verir bağırırım. Er başına ne kadar pırasa, ne kadar bilmem ne. Esas maddenin yerine ne? Her şey değişken. Odun yerine tezek alacaksınız ya da maden kömürü petrol alacaksınız. Gerçekten de komik sonuçlar çıkardı. Necdet'in evine giderdik bir bağ içinde. Sabahleyin üzüm toplardık. Paris'e mektup yazıp Fransızca için plak istemiştim. Daha Türkiye'de hiçbiri yoktu. Temsilcilik verelim diye mektup geldi. Babası katip, annesi Fevzi Çakmağ'ın karısının arkadaşı. Havacı Nail ile bal çalmamız. Çocuklar uzun bir tatilden dönmüşlerdi. Bal korkum. Başı sarıklı, beyaz geceleri, eğlenceler, fotoğraf var. Bir kaşalot süvari üsteğmenini dershaneye kilitlemişlerdi. Yakışıklı da bir delikanlıydı. Havan Hasan. En famille, sans famille. Erenköy'de bir yerde gördüm. Acaba sınıf arkadaşı mıyız? Galiba darıldı. Okunmuyor. Adlı bir üsteğmen makinalı şefin dersine gelirdi. Ankara'da görüşmeye yeniden başladım. Banyo, duş okunmuyor. Hamit Bey okul müdürümüz olmuş. Tabia dersleri, Bahri Gökdeniz, albay olan Mustafa Erdem'di galiba. Bize gelen sarışın değil, sapsarı yüzbaşı, oyuncu çocuğun babası. Tabia'da bir oyun yaptım. Bu talimname düşmanda da var. En mantıklı olanı bulmak. Düşmanı mantıksız saymak aptallık olur. O da en az bizim kadar mantıklı. O zaman olmazı zorlamak, düşmanı şaşırtmak. Mantıksızlık mantığı bulmak. Birkaç gün bunu denedim. Hep kötü numara aldım. Ne yapmak istediğimi de pek anlatamadım. Onlar iyice belli mantığın kurallarına kalıplaşmışlardı. Yağmurlu havada topçuluk dersi. Yerde yağmurluğu serili top olmuş. Bir numara, iki numara, üç numara sıkıldım. Ona buna taş atmaya başladım. Kovaladılar. Fırladım ileri. Dersinizi dinletmiyorlar efendim. Şunlar, şunlar, şunlar. İleride göreceksiniz. Çok büyük adam olacak. Neden? Çünkü medeni cesaret sahibi, hiç korkmadan hem de hepsini yüzüne karşı şikayet edebiliyor. Paydos olunca medeni cesareti görsünler bende. Bir de adamın bu işi bu kadar ciddiye alabileceğini önceden hiç düşünmemiştim. Utandım gerçekten de. Öyle oldu. Okulun iç bahçesine gittik, dağıldık. Beni kovalamaya başladılar, parçalayacaklar, yakaladılar da. Alt alta üst üste ama iş bu şakayla bitmedi. Öğretmen çocukların adını vermiş, izinsiz kaldılar. Şakanın kakası oldu. O zamanlar izinsiz var mıydı? Evleneceğim kız nasıl olmalı? Bir gün iç avluda 3-4 arkadaş konuşuyoruz. Evlenmemiş, dillenmemiş. Kız oğlan kız, onlara söylemediğim tek şey var. İşimizden her ne istiyorsak biz de öyle olmalıyız. Kız oğlan kız, oğlan kız oğlan. Ben işte böyleyim, tertemiz. Yalnız benim olmalı, yalnız onun olmalıyım. Aklından bile geçirmemiş olmalı. Sütte leke var, onda yok. Ve bir ömür boyu öyle gidecekti ki sökmez. İnsanlar bunu düşünmüşler çoktan. Deniz köpüğünden çıkan Venüs. Ki orospu Venüs. İlk kırılmaz bardakların çıktığı gün. Alkışlanmak isteyen Bekir Hoca masanın üstüne çıkmıştı. Yemekler gani, sabahları kalkmazdık. Müzakere saatinden sonra yemekhaneye inerdik. Ye Allah ye. Sütlü kakao sık sık, bol tatlı, tavuk, hindi. Bu durum disiplinsizlik değildi. Nedenle disiplin sıkı olursa olsun bir yerde yine aralardan sızmasını bilenler olacaktı. Ben derslere boş verince bu sızma yollarını rahatça bulmuştum. Biraz da derslerin bana kolay gelişi, kolay başarılar yüzünden şımarmışım. Bir türlü harp okulu derslerini Fransızca ve matematik dışında ciddiye alamıyordum. Beğendiğim hocaların derslerine girerdim. Mesela harp tarihi hocası Pamuk Baba ile Havan Hasan. Başka dershanelere gittiğim de olurdu. Arkadaşlarım korurlardı. Bu askeri okulların geneleğindendir. Nasıl olup da o kuruluştan yetişenlerin 27 Mayıs ve 12 Mart'ta sonra muhbirliği teşvik etmiş olduklarını doğrusu düşünmeye değer. Muhbirlik, kalleşliğin okunmuyor, sayın muhbir vatandaş diye radyolarda söz ettiler. O denli ciddiye almıyordum ki mezuniyet sınav soruları anlaşıldı. Her dersten 3 grup soru düzenlenmişti. Her grupta 3 soru vardı. Önce bir grup sorular elden ele dolaşmaya başladı. Elden ele dersem herkeste değil, sonra öbür grup sorular da öğrenildi. Bunların yanal olduğu söylentisi çıktı. Bu denli ciddiyetsizlik içinde çalışmak hiç gelmiyordu içimden. Öyle ki değil cevapları soruları yazmak bile istemiyordum. Benim yerime arkadaşlar 3 grup soruların cevaplarını 3 ayrı kağıda yazmışlardı. Cevapları yazmaya bile üşeniyordum. Bana kala kala hangi grup sorular çıkarsa o grubun yazılı kağıdını vermek ya da mühürlü kağıtlar verilmişse ona geçirmek kalıyordu. Ona bile üşeniyordum. Fransızca hocası bir profesördü. İstanbul Üniversitesi'nde. Uçakla gelir giderdi. Bilmem Şerif ya da Şeref filan gibi bir adı vardı. Fransızca klasiklerinin metinlerini çözümletirdi. Bayağı becerirdim. Şimdi Fransızcayı hiç bilmediğim için o zaman nasıl olup da bunları anladığıma kimisi 70-80 kelimelik 5-10 satırlık ağır cümlelerdi çözümlediğime şaşıyorum. Motosiklet imtihanı kırda. Uyumuşum. Kılı diye seslendiler. Uyku sersemi koşup sıraya girdim. 7-8 kişi sırası gelenler dizildik. Bu ne be? Ulan bundan başka bir şey mi? Yıkıl. Önemli olan ders değil disiplindi. Ama o disiplinin de benim gibi işlemediği öğrenciler vardı. Askeri liseye hiç benzememişti harp okulu. Oysa içimde sonsuz bir öğrenme, bilme, çalışma özlemi vardı. Neyi öğrenip ne çalışacaktım? Çoğumuz özel takvimler yapardık. Cumartesi yarım, pazar bütün günler yoktu. Gece uyku yoktu. Tatil günleri yoktu. Kimisinde paydos saatleri de yoktu. Bir de çizme merakı vardı. Çoğumuz çizme resimleri çizerdik. Beyoğlu'nda altın çizme, körüklü, rugan, düz. Çizmeler barut rengi. Barut rengi pelerin, barut rengi kaput. Paralar gelmişti, ben getirtmedim. Babamdan bir sene hiç para gelmedi. Bir gün Ankara'da pazar, Meclis Parkı'ndan çıkarken Müfide ile karşılaştım. Müthiş bir sürpriz. Kalbim duracak sandım. Eskiden olsa arkasından giderdim. Ama artık harbiyeliyim, istesem de yapamam. Dona kaldım bir süre. O da bir şaşarak bana baktı, yürüdü, arkasından baktım. Neydi eğlencemiz? Sinema. Ulus'ta, bir de Yenişehir'de sinema vardı. Daha çok o zaman Çiftliğe giderdik. Orada Marmara Köşkü vardı. Karadeniz havuzu vardı. Su havuzunda yüzerdik. Yürüyerek göl başına giderdik. Sık sık dikmen bağları, orada yüksek bir tepeye çıkardık 2-3 arkadaş. Gölün başı yarı vahşi yerdi. Gölde yılanlar doluydu. Yüzmüştük korkarak batak diye. Bir de at yarışlarına giderdik. Ganyan, plase oynardık. Nasıl olurdu bilmem, kazanırdık. İlk dolmuş bizimle başlamış olmalı. Plase parasıyla arabaya binerdik. Bir gün mikrofon açık kalmış. Hipodrom. Adam ana avrat düz gitti. Numaraları söyledi. Tüh dedik. Gömlek yakası dikerdim. Bayram tebrikleri yapma merakı başlamıştı. Arkadaşlara verirdim. Nafiye Hanım. O yuvarlana yuvarlana giydi. Mavi gözlü, pembe tenli anne. Saçını süpürge etti denilenlerden. Ragıp'ın kız kardeşlerine öz kardeşlerim gözüyle bakıyordum. Hep de öyle oldu. Bir eski Ankara evinin ikinci katında bir oda, sofa, bir hela, bir mutfak. Bir komşu Ömer, ağabeyi, ağabeyinin eşi ve çocuğu, ağabeyi bir bakanlıkta desinatör. Dostluk kurulurdu. Ömer Gazi Terbiye Enstitüsü beden eğitimi bölümünde öğrenci. Cimnastik hocası olacak. Sarışın, yay gibi bir kız. Okul bitti. Bir aylık bir geziye çıkacağız. Olağanüstü maceralara hazırız. Keten külot pantolonları kestik, şort yaptık. Eski, yünlü, kalın kışlık elbise şayak kumaşlardan. Arka çantaları da doldurduk, çıktık yola. Ulus'ta bir kaptı kaçtıya bindik. Paramız az. Otobüste yarı inmeli, inmeden yeni kurtulmuş İbrahim Ağa ile tanıştık. İbrahim Ağa. Üzerinde çok durulacak. Bizi üsteleyerek köyüne çağırdı. Kaptı kaçtı Beypazarı'na gidiyor. Biz daha önce bir yerde inip yaya gideceğiz. Hem az para vereceğiz hem de yol yürüyeceğiz sanırım. Ceplerimizde aldığımız aylıklardan başka para yoktu. Az para verdiğimizden 1-2 saat kadar sonra indik. İçme denilen bir yer. Adamlar uçkuru boyunlarını asıyorlar. Cır cır her yan. Taş, toprak, kum değil, iç organlarını döküp insanı zar düdüğü gibi ortada bırakacak. Çadırlar kurmuşlar, arabalarla gelmişler. Kanlıların gölgesinde bizleri gördüler. Çoluk çocuk bakıyorlar. Yemek yenilmeyecek 3 gün 1 hafta. Bir haftasına kim dayanabilir ki? İçindeki bütün derdi döküyor. Yalnız derdini dökse iyi, insanın içini de döküp boşaltıyor. Oda oda yerler. Bir kahveye benzer yeri var. Sazlı aşık, belli ki yumulmuş esrara. Gözler kaymış, göz bebekleri yok olmuş. Bir söyledi, pir söyledi. Paralı odalar var, birer çay içtik. Arkadaşlardan biri yola çıkmadan, haydi biz de içelim bir bardak dedi. Aman efendim, içip içeceğimiz bir bardak. Bu bardak bizi bitirdi. Ya bütün gün içeymişiz ya da bir hafta içseymişiz. Yanmıştık. Şortların kemer düğmelerini iliklemeye zor vakit buluyoruz. Bir zaman yolda yürüdük, üstümüz çıplak gömlekleri çıkarmışız. Toz ve ter karışımı, bir 19-20 yaş kokusu. Gece oldu. Salkım söğütlü, ak söğütlü bir çay kıyısı, çimen, çayır, çimenler yatak gibi yumuşak. Yemeklerimizi yanımızda yiyip yattık. Vay vay vay, bir sinek, bir sivrisinek, sürü sürü. Yandım Allah diye bağıran fırlıyor. Tepelere doğru tırmanıyoruz karanlıkta. Gün ağırdı. İlk su koyuveren Selahattin olmuştu galiba. Otobüse binip gitti. Biraz canım sıkıldı. Kalleşlik gibi geldi bana. Vur ettik yola. Bey pazarına geldik. Kayalar, inler, mağaralar olan bir yere geldik birden. Yerden gazoz fışkırıyor. Tabii gazoz. Şaşarak içtik. Evliya Çelebi seyahatnamesi gibi oluyor ama o zaman şaşırtıcı gördüklerimiz bunlardı. Bir gün yine oralara gidip 937 yılının inlerinden kırıntılar kalıp kalmadığını görmek isterim. Han otel kırması bir yerde kaldık gece. Sabah erkenden otelin hemen yanındaki fırından sıcak sıcak peynirli yumurtalı pideler alıp yedik. Gezdik. İbrahim Ağa'nın köyünü sorduk. Macera bu ya. Bir kahveye geldik. Büyüyecek bir kahve. Orada ilginç bir adamla karşılaştık. Kahvenin peykesinde 3 yaşında kadar bir oğlanı olağanüstü sevecenlikle seviyor. Anlattı bize başından geçenleri. İşgalde askermiş. Rıhtımda alıp götürmüşler. Madende yıllarca kalmış. Gazeteler yazmış, göndermişler. Evlenmiş, çocuğu olmuş. Ağzında tek dişi yoktu. Çıktık yola, yokuş. Dik keçi yolu, çamlar. İbrahim Ağa'nın evi. Bizi misafir evinde yatırdılar. Ormanla geçiniyorlar. Yasaklar. Krallığı bozulmuş, yeni düzeni kabul edemiyor. 3 oğlu var, biri hapiste. Onu hazmedemiyor. O yargılayacak, o ceza verecek gerektiğinde. 3 oğlunun 2'şer 3'er karısı var. Her kadında 3'er 4'er çocuk var. 4 sini kuruldu. Mahmut diyor, her sofradan 3-4 oğlan kalkıyor. Gülizar diyor, 2-3 kız kalkıyor. Çocukların adlarını bilemiyor. Şerefimize toklu kestiler. Bizi bir su başına götürdüler. Gerçekten de karpuz çatlatan bir suydu. Bulanık azıcık, duru değil. Körpe çamların, fidanların tepelerini koparıp kabuğunu soyup yiyorlar. Her biri 2 bilek kalınlığında, uzun boylu, sırım gibi, şişmanı yok. Orada hiçbir haşere yoktu, tahta kurusu bilmiyorlardı. Tiftik keçisi sürüleri vardı. Döndük otobüsle Ankara'ya. Bir zaman anlattım Ragıp'ın evinde bu macerayı. Döndüğümüz 27-28 Ağustos olacaktı. Teçhizat dağıttılar. Hurç, portatif karyola, tabanca, battaniye son zamana kadar kalan oydu. Dürbün, harita çantası, teçhizat bedeli 40-50 liraydı. İlk aylık evden gelenler. Benim evden gelen param yoktu. Elbise, grand üniforma, sırmalar, sırma apolet, sırma kayış kemer, manevra kemer yerine, kılıç, ucuna 5 para. 30 Ağustos günü Ulus heykeline çiçek koyduk. Çizmeden dökülen döküleni. 3'te 1'i ancak kaldı. Çizmeleri kesenler, çıkaranlar, kahvelere dalanlar, gözünden yaş akanlar. 2 gün 2 gece Ankara'dayız. Ceplerimiz para dolu. Bu paralar 2-3 arkadaş birleştik mi daha da çoğalmış oluyor. Masrafın az olmasından tek başına taksi parasıyla 4 kişi binince gibi. Münir'i lise bitirmiş. Önemli. Güzel kız, adam akıllı güzel. Pantolon giymiş, kusur diyorlar. Bence meziyet. Fotoğrafçı vitrininde resmi varmış. Planör kursuna gitmiş. Olağanüstü iyi not bunlar. Bir küçük kız kardeşi var. Süreyya'nın arkadaşı. Bir yerde küçük memur. Nafia teyzenin evinde tanışıyoruz. Birkaç kez buluşuyoruz. Bir kez de baş başa konuşuyoruz. Neler konuştuk hiç hatırlamıyorum. Ama aklımda kalanı kızın yüksek öğrenim yapmak istemesi. Ama ne güzel, ne güzel. Benim isteğim de bu. Akademi okumak, mimar olmak istermiş. Olağanüstü. Uçuyorum sevincimden. Kılıçları takmışız, ceplerimiz para dolu. Otomobil kapıda bekliyor, içiyoruz. Ağır ağır içiyoruz ama sürekli içmekteyiz. Çangıl çungul 5 paralık kılıçla öyle bir tatlı sarhoşluk ki. Yanımda Münire lacivert ince ipekli bir elbisesi var. Yakası kapalı. Sıcaklığını duyuyorum. Sarı saçları, burnu, çenesi çok güzel geliyor bana. Ona dünyada hiç söylenmemiş ve bundan sonra da söylenmeyecek en güzel sözlerden daha güzellerini söylediğimi sanıyorum. Ama bu sözler çoğun tek, ara sıra da 3-4 kelimelik oluyor. Siz kelimelere ne bakıyorsunuz? Önemli olan kelimeler değil, benim onlara verdiğim ayrı anlam, söyleyiş biçimi. Bir evet diyorsam o evette bir sayfalık söz dolu. Hatta ağzımdan söz çıkmadan bir baş sallıyorsam, bir kez gözüne bakıyorsam onların birer romanlık anlamı var. Yani bana öyle geliyor. Zarını delmeden yoğurdu yemek diye bir şey uydurmuşuz. Sudan şeylere candan gülmekteyiz. Biz katılıyoruz gülmekten. Ama o gülmüyor bizim gibi. Yalnızca gülümsemekle yetiniyor. Bu daha da hoşuma gidiyor. O iki gün, iki gece nasıl geçti bilemiyorum. Hiçbir ayrıntı, iz yok belleğimde. Ama bir güzel, bir olağanüstü rüyada yaşıyordum. Her yer bizim. Bütün Ankara'nın en güzel yerlerindeyiz ve hep içkiliyiz. Ama hiç sarhoş değiliz. Tatlı sarhoş. İçimizde bu tatlı oyunu bozan yok. Kızlar içmiyorlar. Barajda bir gece yine içtiğimizi anımsıyorum. Hep rakı. Son gecemiz bu. Yarın İstanbul'a gideceğiz. Atatürk çiftliğine gittik. Arabamız dayandı kapıya. Ya Marmara Köşkü'ydü ya Karadeniz Köşkü. İçeride caz çalıyor, salonda dans ediliyor. Geniş camlı kapıdan dünyayı yeniden yaratmışız gibi içeri daldık. Önden kızlar girdi, sonra biz. Yaldızlar, sırmalar içindeyiz. Her adımda kılıcın ucu bir yere çarptıkça cık cık ses çıkıyor. Bir de kılıç kınının ucundaki o 5 para cıklıyor her adım attıkça. Ya mahmuz yıldızlarının çıkardığı ses? Biz bir cangıl, cungullu, yallı, yıldızlı, kahkaha bulutu gibi sallana sendeliğe salona daldık. Evet, sulu sarhoş değiliz. Kimseyi tedirgin ettiğimiz yok ama pek de dik duramıyoruz ayakta. Birbirimize destek olarak yürümeye çalışıyoruz. Yardımcılarımız, desteklerimiz kızlar. Biz içeri girince bir ses gürledi. Dikkat! Allah Allah! Bu da ne? Ne oluyor? Tıpkı teftişe gelen generali içeride bir komutanın birliğe verdiği emir gibiydi bu ses. Sesin sahibine baktık. Pırıl pırıl genç bir kurmay binbaşı. Binbaşı, dikkat! Diye seslenince caz durdu. Sesler kesildi. Biz olduğumuz yerde dona kaldık. Her nedenle subaysak da daha 2 gün 2 gecelik subayız. Öğrencilikten kurtulamamışız. Kurmay binbaşının öyle bağırması üzerine Ragıp da ben de onun sarhoşluğumuza kızdığını sanmıştık. Ama öyle olsaydı ne diye dikkat diye komut versindi? Herhalde bir uygunsuzluk yapmış olacaktık. Kızlar yanımızda süklüm püklüm olmuş. Sallanmadan ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben kılıcımın kabzasını tutmaya çalışıyorum. Binbaşı, müzik dursun, herkes yerine otursun, dansmans bitmiştir, dedi. Müzik durmuştu, pist boşaltıldı. Binbaşı bu kez, mareşaller geliyor, yalnız onlar dans edecek, orkestra, diye komut verdi. Mareşaller bizdik, 2 asteğmen. Bir alkıştır koptu. Orkestra Mavi Tuna Valsi'ni çalmaya başladı. Münire'yi kollarıma aldım, Ragıp kız kardeşini aldı. Ortada yalnız biz ikimiz mareşal dans etmekteydik. Nasıl bir valsti öyle? Övüncümden, mutluluktan, aşktan, sarhoşluktan ayaklarımız yerden kesilmişti. Bulutların üstündeydik. Kurmay binbaşının dediği gibi biz mareşaller, ki her yıl harp okulu yüzlerce mareşal çıkarır, ama onlar da her biri yalnız kendisinin mareşal olduğunu sanır, biz de öyleydik. Mutluluk bu değilse neydi? İşte subay çıkmışım, asteğmen rütbesinden mareşalim. İşte tasarladığım gibi, deniz kabuklarından çıkmış bir sevgilim var. Onunla evleneceğim, kurtulmuştum. Yıldızlar, baldızlar, çıngırtılı bir sesler ve müzik ve aşk ve mutluluk ve umut. 23. Askerlik hocası yakışıklı bir binbaşıydı. Boylu, ince, çizmeleri ayağında gerili, yay gibi dururdu. Ama çok cahildi. Kitapta her şey var, onu bile anlatamazdı. Bir gün müşabih müsellesler, benzer üçgenler yoluyla bir nehrin uzaktan genişliğinin nasıl ölçüleceğini anlatıyor. Bir türlü işin içinden çıkamadı, sanki kara tahtaya çizdiği üçgenlerin beyaz tebeşir çizgileri bir yumak olup her yanına dolandı, onların içine dolandı, sarıldı kaldı, öylece bunaldı. Benzer üçgenler yoluyla bir nehrin genişliği ölçülüyor, o da hesapları yapıyor. Sıkıntı, bunalım, tam o sırada arkadaşlardan biri kalktı. Efendim, dedi, acaba bu mesele Promem Trilobites Abdullahi usulü yapılamaz mı? Binbaşı zaten bunalmış, ter içinde, patladı patlayacak. Soruyu soran öğrenciye dikkatle baktı. Acaba kendisiyle alay mı ediyor? Ama öğrenci öyle ciddi, öyle masum ki alay etmiş olamaz. Öbür öğrencilerde de ders yok. Ne gülme, ne fısıldaşma. Binbaşı çocuğa baktı, baktı. Sonra çizmeli baldırlarını geriye doğru yay gibi gerip, olur dedi. Olmasına olur ama o senin dediğin usulle uzun sürer. Bu benim yaptığım usulle çabuk olur. Paydos zili çaldı. Zilin çalmasıyla derslikte bir kahkaha koptu. Binbaşı şaşırdı, tebeşiri atıp dışarı çıktı. Bir günde çocuklar dersi gırgıra getirdiler. Binbaşı da sözde söyleşi diye gırgıra hazırdı. Yeter ki ders olmasın. Bir konuşma sırasında öğrencilerden biri, "Efendim," dedi, "asker olmasaydınız ne olmak isterdiniz?" Binbaşı çizmeli baldırlarını gene yay gibi gerdi, başım tavanın üstüne, köşesine dikti. "Çocuklar," dedi, "ben asker olmasaydım doçent olmak isterdim. Doçentliği herhalde bir meslek, belki de profesörlükten üstün bir basamak sanıyordu." 24. Dahiliye Müdürü İsmail Hakkı Bey, Mustafa Binbaşı diye yazmış, ben yarbay olarak anımsıyorum. Kurmay Binbaşı, "Evet, anımsadım Binbaşı. Atamızın tayfı hortluğu değiliz," derdi. Kısa boylu ateş gibi diye yazmış Mustafa. Her davranışıyla Rıfat Mataracı'ya koşut davranırdı. Ondan fazla olarak nutuk çekmesini severdi. Uzun konuşurdu. Kızdığı zaman belden aşağı laf ederdi. Bir kez akşam yoklamasında galiz laf ettiği için öğrenciler protesto niteliğinde yuhaladılar konuşmasını. Yarıda kesip gitti. Bir süre sonra başka bir göreve atandı. Yerine piyade yarbay Sadullah Bey geldi. Doğan çocuk ananın döl yatağına dönemez. Suyla karışan süt ayrılmaz. Kışla kapısından çıkan asker geri dönemez. 26. Hasan amca kitabının gidişinde yasağı belirtiyor. Yüzlerce kimsenin sadece yasak demek yetkisini almış ki, nöbetçinin ayak bastığı mevkiye karşı dikkate değer çekingenlikleriyle saygıları insanı ister istemez mektebin ciddiyetine inanmaya, ona karşı saygı duymaya mecbur ediyordu. Nefer, onbaşı hangisinin ağzından çıkarsa çıksın, yasak ihtarı bir anda insanı dalgınlıktan uyandırıyor, olduğu yere mıhlıyor. Asker millet, konulan herhangi bir yasağın nedenini, gerekçesini tartışmadan kabul eden millet demektir. Almanya'da Türk öğrencilerinin gece uyumak için yaptıkları, "Buradan taşıtlar geçemez" levhasının yerini değiştirmeleri. Ve bizde bir hikaye, bir sivil memurun "şu bankı bekle de kimse oturmasın" deyip boyalı bankın kurumasını istemesi üzerine bank bekçisi memurluğunun kurulması. Bizde "tehlikelidir" yerine her yerde yasak lafını görürüz. Trenlerde, vapurlarda sarkmak, bakmak, uzanmak yasaktır. Fransızcası, İngilizcesi, Almancası "tehlikelidir". İnşaata girmek yasaktır. Özel kıyılardaki yalılar "girmek yasaktır" filan. Bu mantıksızlık mı, yoksa kendine özgü bir mantık mı bu? Mantıksızlık yasakta mı, yoksa her yasağa tartışmasız boyun eğmekte, saygı duymakta mıdır? 20. ayrımın sonu, sayfa 262.